Kadınlar da erkekler de dedikodu yapıyor. İki kişi konuşuyor, birisi diyor, birisi koyuyor. Dışarıdaki üçüncü kişi de bunları dinliyor. Erkekler dedikodu yapınca erkeklerin dedikodusu dedikodu sayılmıyor. O entelektüel bir konuşma oluyor. O onunla, bu bununla, ben onunla birlikte oldum, ben bunu yatağa attım gibi şeyleri sanki konuşmuyorlar. Oysaki kadınlar birileriyle ilgili konuşuyorlar. Çünkü onlar felsefe konuşamayacak kadar aptal ya da eğitimsiz. Orada bile inanılmaz seksist bir kavram karmaşası var.
Hanımlar, beyler, her şeyin kökeninde bugün dedikodunun tarihini konuşacağız.
Heyecanlı mısın?
Pek değilim, sen.
Dedikodu o kadar pejoratif, o kadar böyle negatif bir anlamı var ki, o yüzden birazcık aklamak babında ve ehemmiyetinin altını çizmek babında evet heyecanlıyım.
Negatif bir şey mi peki bu, Pelin? O tanımı bize yapar mısın? Ya da başkaları nasıl tanımlıyor bunu? Yanlış mı düşünüyorum?
Ya bir kere yine kadınlara hep atfedilen ve kadınları karalamak için kullanılan şey bir. O yüzden evet negatif. Hani kadınlar sürekli bir araya gelir, dedikodu yapar gibi bir ön yargı var. İki, sanki böyle hep birilerini gömmek ya da rezil etmek ya da arkasından konuşmak gibi bir anlamı var. Oysa ki aslında hem çıkış noktası hem de psikologların, antropologların, evrimsel psikologların söylediği anlamda o kadar da negatif değil.
Nedir bu bilimsel tanımlar?
Ya şimdi mesela California Üniversitesi'nde Megan Robbins diye bir psikolog var. O diyor ki orada olmayan şahıslarla ilgili konuşma. Şimdi biz bunu duyunca, hani orada olmayan şahıs, genellikle hep kötücül, hani birisinin kuyusunu kazmak gibi algılıyoruz. Oysa ki bütün bu evrim psikologları ya da işte antropologlar insanın varoluşu için ne kadar önemli bir şey olduğunu söylüyorlar. Çünkü aslında bir iletişim tarzı bu. O yüzden de illa da böyle dedikodu, o kötü, şunu yaptı, bunu yaptı, o onunla burada falan gibi bir anlama gelmek zorunda değil. Başka mesela araştırmacılar, diyelim evrimsel psikolog Robin Dunbar, o da diyor ki aslında hani primatlara bakınca, yani işte maymun ve maymungillere, bir şekilde birbirine bağlanma aracı. Yani işte hani o onunla ilgili bir şey söylüyor ya da bir ses çıkartıyor. Dolayısıyla aslında varoluşları için önemli bir şey bu. Birbirlerine daha sıcak, yakın hissetmelerini sağlayan bir mekanizma.
O zaman direkt hayatta kalmamızı sağlamış bir kavram aslında tarihimizde,
evet,
değil mi?
Evet, zaten yani hani Homo sapiens tarihine bakacak olursak 200 bin yıllık bir geçmişi var bunun. 200 bin yıllık bir geçmiş, hatta kimileri şu anda Neanderthal ya da Homo erectus'un genlerini bulup da oradaki bir dedikodu genini bulursa belki de daha da geriye gidebilir. Hadi biz 200 bin yıllık kabul edelim. İşte bu meşhur Sapien kitabını yazan Hariri olsun, başka işte yazarlar olsun, özellikle Darwin'in teorisinden yola çıkarak evrim teorisini çalışan bilim insanları, dedikodunun insanın, özellikle Homo sapiens'in Erectus ya da Neandertal'dan daha fazla survive etmesini ya da işte var olmasını sağlayan bir alışkanlık olarak algılıyorlar. Çünkü şunu düşün, avcı toplayıcı bir topluluktasın. Ve genellikle özellikle Afrika ya da Amazon'daki şu anda var olan avcı toplayıcılara bakacak olursan, mesela Uganda'daki ya da işte Amazon ormanlarında 1000 kişilik bir topluluk, ortalama ayda bir ava gidiyorlar. Her dakika avlanma gibi bir şey yok. Ki bazı topluluklarda ihtiyacı oldukça avlanıyor ama diyelim ortalama ayda bir. Şimdi o avlarda kim nereye gidecek, kim hangi pozisyonda şey alacak, hangisi hangi hayvanı vuracak vesaire vesaire. Alışveriş olmazsa, yani konuşma, bir iletişim olmazsa, o zaman o kabilenin ya da o topluluğun varoluşu tehlikeye girer. Bu da hani dedikoduyu da ister istemez beraberinde getiriyor. Çünkü şu iyi avlanır, bu iyi avlanmaz. Bu çok tembel, bu çok tembel, bu yavaş. Bu çok iyi işte koşuyor, bu çok iyi tırmanıyor. Bütün bunlar birbiri hakkında konuşmayı ister istemez getiriyor. Bunun için de aslında pek çok bilim insanı diyor ki dedikodu Homo sapiens'in özellikle varoluşu için elzem bir şeydi. Kendi aralarında konuşmak aslında o kabilenin ya da o işte topluluğun hayatta kalmasını sağlıyordu. O yüzden o kadar da kötü bir şey değil,
evet,
onlara göre.
Evet, aslında çok heyecanlı bir konu. Benim bayağı ilgimi çekti şu an.
Ya tabii şimdi şöyle, hani ister istemez bu avcı toplayıcı, pagan pagan diyeceğim çünkü hani doğaya tapan, bir şekilde yağmuru, gök gürlemesini, depremi vesaire bir tanrının ya da ilahın öfkesi ya da armağanı olarak gören ilkel insanlar ister istemez tanrılarını mutlu etmek için ya onlara hediye veriyorlar ya adak veriyorlar, dualar ediyorlar. İşte ey inana ya da iştar, lütfen Fırat'ı coşturma, işte kentimize sel almasın gibi dualar var. Tek tanrılı dinlere girildiğinde yine aynı Mezopotamya coğrafyasından bahsediyoruz. Sami ırklarının, Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in devreye girdiği ve dinlerin aslında bir yasa kitabı olarak indirildiği ve insanlarda, toplumlarda bir tür kanun ve kural, nizam, intizam geliştirmeye çalıştığı bir noktada ister istemez dedikodu da buradan nevalanmış oluyor. Çünkü hani günah olarak algılanıyor belli yerlerde. Çünkü dedikodu ne demek? Genellikle dedim ya ilk başta bir negatif çağrışım var insanların arkasından konuşmak. Ve burada da tabii ki ahlak konusuyla birleşiyor ve insanların arkasından konuşmak, insanların hakkında konuşmak, onlarla ilgili ileri geri konuşmak gibi son derece ucu açık ve karanlık çağrışımları olan yerler oluyor. O yüzden de tek tanrılı dinlerde bunlar tabii ki yasaklanıyor ya da günah olarak görülüp bir cezaya tekabül ediliyor. Şunu yaparsan şöyle cezasını görürsün gibi.
Ben o zaman buradan şuraya bağlamak istiyorum. Senin de en sevdiğin konu olan etimolojik tarafına. Dedikodu bizim dilimizde ve başka dillerde ne demek, biraz onu konuşalım ya da nasıl bir yapısı var?
Ay çok çok teşekkür ederim. Gerçekten iştahım kabardı şimdi. Burada bir makaleye referans vermek istiyorum. Çünkü dedikoduyu araştırırken Doktor Kerim Demirci'nin dedikodu kavramına dair diye bir makalesine rastladım. Siz de internetten çok kolay ulaşabilirsiniz. Türkçe'de dedikodu iki ayrı kelimeden mürekkep. Burada da mürekkep kelimesini kullanarak tekrar geleneğimize...
Batı olduğunu kanıtlamış oldun. Uzaylı değilsin. Devam edebiliriz.
Şimdi çok ilginç. Ben tabii ki dedikoduyu hiç böyle hani ikiye ayırıp da bunun kökeni nedir diye bugüne kadar araştırmamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Dolayısıyla Doktor Demirci'nin makalesinde şunu fark ettim. Şimdi dedi, geçmiş zaman fiili malum.
O said. Dedi.
Evet, o dedi. Dedi, kodu da koymak fiilinden geliyor.
Kodu.
O da işte koydu ya da okudu. Dolayısıyla burada ne anlaşılıyor? Birisi üçüncü şahıs olarak dışarıdan gözlemliyor. İki kişi konuşuyor, birisi diyor, birisi koyuyor. Dışarıdaki üçüncü kişi de bunları dinliyor. Aha, bunlar bununla ilgili konuşuyormuş diyor. Dolayısıyla Türkçe'de aslında bu bir tiyatro oyunu gibi bir etimolojisi var. Yani dışarıdan bir göz, iki ayrı, en az iki ayrı kişinin konuşmasına tanıklık edip de dışarıdan bunlar birisiyle ilgili konuştuğuna anlaşılmış oluyor.
Okey. Gossip
o peki? Gossip ise o da çok ilginç. Gossip'den geliyor. God malum tanrı ama bir şekilde şahit, patron, anne, baba ya da üçüncü şahıs onların konuşması anlamına geliyor ve asla kötücül değil. Hatta senin komşun bir şey söylemiş. Hatta tanrının kelamı gibi bile algılanabilir bazı etimolojik anlamlarında. Her ülkenin mesela bu makalede kelimelerin kavramına dair Almanca var, Fransızca var. Farklı dillerin farklı kelime kökenlerine değinmiş. Ama ben tabii ki hani İngilizce daha çok hakim olduğum için o Godspeed'in anlamını biliyorum. Yine Clutch diye bir kelime. Clutch Almanca'da skandal anlamına geliyor. Yani burada Almanlarda çok... Tabii ki bir protestan etiğini düşünecek olursak birazcık kelime negatif çağrışımlarla yüklü. Skandal gibi bir kelimeyle bahsede üs ya da kuzen ya da işte aile biriminin anlamına geliyor. Dolayısıyla sanki bir kuzenler bir skandal zaten yaratıyorlar ve seninle ilgili ileri geri konuşuyorlar anlamında. Burada yine İngilizceyi vermiş. İngilizce'de God zaten malum ya da God Amerikan İngilizcesinde tanrı demek. Öbürü de işte dost, akraba ama patron anlamı da vardı. Yani birilerinin konuşması anlamında. Fransızca.
La commérage.
Evet, commérage. Ya bu da işte yine bir aileden birisi ya da Hristiyan toplumda vaftiz annesi vardır. Bir çocuk ilk doğduğunda hepimiz günahkar olarak doğarız ya Hristiyanlık dogmasına göre. Dolayısıyla vaftiz edilerek bir nevi yıkanırız. Fiziksel olarak da kimi çocukları suya batırırlar, kimisine birkaç damla su damlatırlar. Ama o vaftiz annesinden geldiği biliniyor. Komehaş vaftiz anasının ya da vaftiz annesinin onun uzak akrabalık ilişkileri, yani genellikle uzak akrabalar vaftiz annesi seçiliyor ve o çocuğu işte bir şekilde kanatlarının altına alıyor. Olur da ailesine bir şey olursa o vaftiz annesi o çocuğu aslında büyütüyor gibi bir şey. O kelime de oradan gelmiş ne hikmetse. Çok tuhaf geliyor bana. Yani burada zaten comadre, madre kelimesi içinde var malum. Madre de madre, anne demek. Yani eş anne gibi. Eş annenin, ya burada vaftiz annesinin laklak etmesi diyebilir miyiz?
Kadına yapışmasının bir nedeni de işte kadın evlendiğinde başka aileye gidip o aileye hizmet ediyor ya böyle.
Evet.
O sırada da orada yaşadıklarıyla kendi ailesi arasında sürekli bir bilgi aktarımı başlıyor.
Yani şimdi şöyle, ben özellikle bu dedikodunun sadece kadınlara atfedilip onların yaftalanmasından çok rahatsızım. Çünkü bugün bile basit bir Google search yapınca yüzde neredeyse 70'lerin üstünde kadınların yaptığı bir şey olarak görülüyor. Oysa sadece %7 erkeklerin yaptığını gösteriyor. Ama sosyal bilimcilerin her birisi, özellikle sosyologların bu dedikodu meselesini araştırınca aslında hiç de öyle hani %70'e 7 gibi bir fark olmadığını, tam tersine neredeyse baş başa gittiğini gösteriyor. Yani kadınlar da erkekler de dedikodu yapıyor. Bu dedikodu illa İyi ya da kötü anlamında değil, birileriyle ilgili, yani kendileri olmayan birisiyle ilgili konuşuyorlar. Kimisi o onunla birlikte diye konuşuyor, kimisi işte o ona sahip diye konuşuyor, kimisi işte şunu duydun mu diye birisine dair olmuş bitmiş şeyleri anlatıyor. Ama sonuçta hepimiz bunu yapıyoruz. İlla da kötücül bir şekilde yapmıyoruz. Sadece duyduklarımızı aktarıyoruz. Ortak arkadaşlarımızla ilgili. Ama dedikodunun tanımında var zaten, kavramında. Orada olmayacak o insan, onu konuşuyorsan. Ve genellikle de bu hem erkekler hem kadınlar tarafından yapılıyor. Ama maalesef kadınların bu konuda yaftalanmasının nedeni, etimoloji çalışması yapınca kelime kökenlerinden ortaya çıkıyor. Ya ebe, ya işte kuzen. Genellikle kadın kuzenleri oluyor bu.
Yani aile anlaşmazlığı söz konusu sanırım.
Ya evet, ya işte bu vaftiz annelerinin aileler arasında mekik dokumasından dolayı o onu dedi, bu bunu dedi gibi laf taşımasından da çıkıyor. Bunlar da genellikle kadın olduğu için kelime kökeninde de var. Kadınların aslında aileler arasında hikayeyi, bir olayı, bir işte kişinin başına geleni, olup biteni aktarmasından kaynaklandığı düşünülüyor. O yüzden de tarih boyunca hep işte kadınlara sanki atfedilmiş ve kadınların yaptığı bir gereksiz vesvese ya da lafazanlık gibi görülmüş.
Halbuki bu yüz binlerce yıllık bir süreç, yani çok sandığımızdan çok daha eski bir şey dedikodu değil mi?
Ya kesinlikle, aslında konuşma tarihine bağlamamız lazım bunu. Çünkü işte Homo sapiens'i 200 bin yıla endeksleyecek olursak, Homo erectus'u çok bilmemekle birlikte Homo erectus, Neanderthal ve Homo sapiens'in İletişim kurma ve konuşma, ses çıkarma güdüsünden geliyor. Varoluşsal bir aslında mekanizma bu. Dolayısıyla dedikodu tarihini konuşma tarihiyle bağdaştırmamız gerekiyor. Bu da özellikle işte 1.8 milyon yıl önce yaşamış olan mesela Homo erectus'un beynine bakınca ya da 200 bin yıl önce yaşamış Homo sapiens'in genlerine bakınca bir iletişim kurma ve konuşma gibi bir şeyler görüyoruz ki bunu günümüzdeki bilim insanları İskoçya'da bir çalışma yapmışlar. Hayvanat bahçesindeki primatlara bakmışlar ve bu primatların her farklı fiil için farklı bir ses ya da olgu için farklı bir ses çıkarmaya başladığını gözlemliyorlar. Dolayısıyla aslında konuşma tarihinde, iletişim tarihinde dedikodu tarihi iç içe giren iki tane şey.
Dedikodu aslında bizi sosyalleştiren, kaynaştıran bir şey olarak yerleştirebilir miyiz?
Kesinlikle. Ya hatta işte sadece sosyalleştiren değil, aynı zamanda birbirine bağlayan. Yani Homo sapien bir araya geliyor, bir şey konuşmaya başlıyor. Belki de başka bir kişi hakkında konuşuyorlar. Belki bir avla ilgili konuşuyorlar. İki kişi olsun, beş kişi olsun, yüz kişi olsun fark etmiyor. O topluluğu birbirine bağlıyor ve yakınlaştırıyor. O yüzden de aslında hani Hariri de diyor ya, belki Homo sapien'in Neandertal'dan temel farkı, Neandertal daha bireysel. Çok fazla bir araya gelip dedikodu yapmadığı için de Neandertallar Homo sapienler tarafından eradike ediliyor. Vallahi. Tabii kimileri diyor ki Homo sapien ve Neandertallar birbirine karıştı. Ortayı buldular. Ama Neandertallar çok daha az iletişim kurduğunu söylüyor pek çok antropolog.
Önümdeki kaynakta ateşin de bir etkisi olduğunu görüyorum.
Doğru. Yani şimdi şöyle düşün. İlla bir bunun için bir sosyolog olmaya gerek yok herhalde. Ateş olmadan önce ilkel insan, karanlıktan korkan. Çünkü karanlık demek aslında vahşi hayvanların seni avlaması demek. Belli bir yerlere sığınman demek. İzole olman demek. Mağaralar tehlikeli sanıldığı gibi hani insanlar mağaralarda çok yaşamıyorlar. Ama bir şekilde sığınacak yer buluyorlar. Dolayısıyla iletişim kesiliyor. Çünkü karanlık olduğu anda insanlar zaten böyle tabii. bir yerde saklanmak durumunda kalıyor. Ses çıkarmıyorsun, korkuyorsun. O hayvanların seni detekte etmesini istemiyorsun. Dolayısıyla bir teoriye göre özellikle Homo erectus'un 1.7 milyon yıl önce ateşi keşfettiği düşünülüyor. Buna dair ipuçları var. 1.7 milyon yıl önce ateş keşfedildiğinde insanlar bir kere daha kalabalık gruplarda bir araya gelmeye başlıyorlar. Çünkü ateş o vahşi hayvanları korkutuyor. Ateşin olduğu yerde insanlar hem ısınıyor, hem o hayvanları uzak tutuyorlar, hem de ateşin etrafında oturup birbirlerine hikaye anlatmaya başlıyorlar. O yüzden de aslında sosyalleşmenin de tarihi anlatmış oluyoruz. Çünkü illa dedikodu değil bu. O ateşin etrafında buluşunca akşamları bu ozanlar ortaya çıkmış oluyor.
Akdeniz, o zamanın Akdeniz akşamları.
Akdeniz akşamları, şarkılar, şiirler, edebiyatın da tarihi yazılmış oluyor. Çünkü orada ezberledikleri şarkıları ya da şiirleri, mitleri, tanrıların hikayelerini birbirine anlatmaya başlıyorlar. Tabii ateş olunca romans da oluyor. romantik mum ışığında güzel böyle hikayeler çıkıyor. Dolayısıyla sadece dedikodu tarihinden dallanıp budaklanıp cinselliğin tarihine de, romantizmin tarihine de, bardlığın ya da ozanlığın tarihine de girip bambaşka yerlere çıkabiliriz.
Bence bunu ateşin tarihi diye bölüm yapalım.
Değil mi? Ateşin tarihi güzel olabilir. Dedikoduya dönecek olursak, sonuçta ateş sayesinde insanlar iletişim kurmaya, o iletişimi de ister istemez daha sofistike bir hale getirip sadece ben şunu isterim, ben bunu isterim ötesinde kelimelerin icadıyla daha detaylı bir şekilde onunla, bununla, işte güneşle, suyla, Tanrı'yla, insanla ilgili konuşmalara giriyorlar. Böylece aslında dille birlikte dedikodu da doğmuş oluyor.
Milattan sonra yakın tarihte nasıl değişiyor bu?
Avcı toplayıcı toplumlardan orta çağları alacağım. Yani arada böyle binlerce yıl atlamış oluyorum ama dedikodunun tarihinde özellikle bu skolastik dönemde karşımıza çıkıyor. Çünkü kilisenin güçlü olduğu ve insanları yaktığı ya da astığı dönemlerde cadılık tarihinde dedikodunun hakikaten bir günah olduğu ya da şeytanla konuşma olarak algılandığı, şeytanla iletişim kurulan diyelim ex bir komşunuz ya da Sara nöbeti geçiren bir kızın, Tituba gibi bir cadılıkla yaftalanan bir kadının tamamen hani kendi aralarında konuşup ya da işte şeytani güçlerle iletişime geçip yaftalandığı ve öldürüldüğü bir döneme tekabül ediyor. Öldürülen insanların kimisi 40 bin diyor, kimisi 200 bin diyor. Sayılar çok değişiyor. Ama binlerce özellikle kadının öldürüldüğünü varsayarsak, sadece kadın değil tabii ki de çoğunluk kadın. Bu kadınların tamamen dedikodu yüzünden öldürüldüğünü de söyleyebiliriz orta çağlarda. Çünkü 12. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar ki 17. yüzyıl peak'i bunun, cadılık mahkemelerin, enkizisyon mahkemelerinin hakikaten insanları haksızca yok ettiği, katlettiği bir dönem. Pek çok insan dedikoduya kulak asarak ya da bunu dedi diyerek insanları hapse atıp, zindanlara atıp ondan sonra yok ettiğini biliyoruz. O yüzden belki de dedikodu deyince özellikle Avrupa'da bu kadar korkunç bir çağrışımın olmasının nedeni dedikoduyu bir işte mala, mülke, eşe, dosta el koyma metodu olarak kullanıp yaftalama olarak kiliseye kart planşı verip istediğinizi yapın dediği bir dönem orta çağlar. O yüzden de bugün dedikodu deyince pek çok toplumda hakikaten çok korkunç bir çağrışım var.
Şöyle bir şey gördüm şimdi. 17. ve 18. yüzyıllarda İngiliz kahvehanelerinde erkekler arasındaki konuşmalar şeklinde yaygınlaştı diyorlar. Belki evet, erkekler de yapıyor aslında bunu.
Evet, erkekler de yapıyor ama şöyle bir fark var Fazıl. Çok teşekkür ederim bu detayı dikkat çektiğin için. Şimdi erkekler tabii ki eğitime erişebilme şansına sahip zümre. Yani kadınlara bu bahsettiğin 17. yüzyılda aydınlanma olmuş olsa bile kadınlara eğitim şansı verilmiyor. Dolayısıyla erkekler kahvehanelerde ya da belli salonlarda buluşup da konuştuklarında onlar entelektüel fikir teatisinde bulundukları varsayılıyor. Dolayısıyla işte felsefe konuşuyorlar, siyaset konuşuyorlar, hayatı konuşuyorlar, nasıl yaşanması gerektiğini konuşuyorlar. Erkekler dedikodu yapınca erkeklerin dedikodusu dedikodu sayılmıyor. O entelektüel bir konuşma oluyor. Buna mukabil kadınlar belki de erkekler kadar kahvehanede konuşmuyor ama o kahvehanelerde garsonluk yapıyorlar ya da hizmet veriyorlar. Dolayısıyla onlarınki dedikodu sayılmıyor. Onlarınki gerçek anlamda kendi aralarında birilerini çekiştirmek olarak kabul ediliyor. O yüzden orada bile inanılmaz seksist bir aslında kavram karmaşası var. Kadınlar bir araya geldiklerinde de ki bu bahsettiğim ünlü salonlarda oluyor. Hep en sevdiğim kitaba periyodik olarak referans veririm. Gerçekten dünyada en zevk alarak okuduğum kitaplardan bir tanesi. Liaison Dangereuse, Tehlikeli İlişkiler adlı Delaclos'un kitabıdır. Daha önce de eminim bahsetmişimdir bu şeyde, Sapien tarihinde. Orada mesela hem kadınların hem erkeklerin, aristokrat insanlardan bahsediyoruz tabii ki, bir araya gelip böyle o onu dedi, bu bunu dedi diye birbirlerine mektup yazmalarından aslında üretilmiş bir kitap bu. Yani bir fiktif ama İnsanlar bunu yapıyormuş. Orada kadın erkek ayrımı yok. Çünkü o salonlarda zaten kadınların genellikle salonları oluyor. Kadınlar da pekala felsefeyi de konuşuyorlar, tanrıyı da konuşuyorlar, ekonomiyi de konuşuyorlar. Ama tabii popüler bilimde bu tarihi nasıl geçiyor? Erkekler kahvehanede ciddi konuları konuşuyorlar. Güya onlar hiç dedikodu, yani işte o onunla, bu bununla, ben onunla birlikte oldum, ben bunu yatağa attım gibi şeyleri sanki konuşmuyorlar. Oysa ki kadınlar sadece böyle birileriyle ilgili konuşuyorlar. Çünkü onlar felsefe konuşamayacak kadar aptal ya da eğitimsiz.
Onu diyeceğim. MacAndrew var. İnsan sosyal davranışları ve dedikodu konusunda uzman olan. Onun bir sözüne dikkat çekmek istiyorum. Cinsiyet fark etmeksizin ve en eski atalarımızdan beri, dedikodu doğduğundan beri konuşulan şey, kim kiminle yatıyor, kimin gücü var, kimin kaynaklara erişimi var. Bu üç konu öne çıkıyormuş.
Evet. Ya işte o yüzden dedikodu deyince ister istemez hepimizde böyle bir hani muzip ama bir taraftan da böyle utanç kavramında içine karıştığı bir mevhum ortaya çıkıyor. Çünkü genellikle hep bu profesörün söylediği gibi birilerinin yatak odasına, birilerinin banka hesabına ya da birilerinin aile ilişkilerine burnunu sokmuş oluyorsun. Bunu da çok gurur duyarak yapmıyorsun. Çünkü aslında o onu demiş, bu bunu demiş. Türkçe kelime kökeninde olduğu gibi dışarıdan bir göz olarak başkalarının hayatını dikizlemiş oluyorsun. O yüzden de dedikodu çok da böyle, hani her ne kadar Homo sapiens'in varoluşu için çok elzem bir şey olduğu söylense de biraz utanılarak ve böyle evet dedikodu yaptım deyince hafif de böyle bir mahcup bir şekilde bu kelimeyi geçiriyoruz.
En azından artık bu kadar mesafeli yaklaşmayacağız.
Evet, dedikodu eden atalarımıza ve analarımıza müteşekkir olacağız. İyi ki bol bol dedikodu yapmışlar ki Homo sapiens hala burada. Dünyayı yok etmekle ve dedikodu yapmakla meşgul.
Ve iyi ki Sapien aboneleri var ki biz de bu işi yapmaya devam ediyoruz. O yüzden...
Evet, iyi ki abonelerimiz var ki derin kuyulara inip kelimelerin ve mefhumların kökenine ineceğiz. Ve o kökenlerine inince de aslında çok şaşıracağımız bilgilere ulaşacağız.
O yüzden yeni aboneleri de kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar.
Evet, önümüzdeki hafta da bambaşka bir belki şeyle ya da kavramla kuyulardan derinlere inip nereden çıkacağız belli değil. Bir nehire çıkarız herhalde.
Teşekkürler Pelin.
Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.